Merhabalar, bir Ankara sayfasından daha merhaba. İnfo Yatırım'ın katkılarıyla sunduğumuz programa başlıyoruz. Evet, geçtiğimiz hafta içerisinde yeni hareketliydi. Hem siyaset hareketliydi, hem ekonomi hareketliydi. Geçen hafta rezervlerle ilgili bazı gelişmeler oldu. Bir kere şunu söyleyebiliriz. Baştan da söylemiştik, faiz çok yüksek. Yani kur için çok güçlü bir faiz sopası devreye girdi. Ve bu biraz frenledi diye görebiliriz artık. Geçtiğimiz hafta içerisinde. Ama Cumhurbaşkanı Cuma günü bir açıklama yaptı. Rezervler yeniden artışa geçti diye. Yani ne bilgi veriyorlar bilmiyoruz ama yeniden artışa de geçti demek için erken. Frenlendi tamam diyebiliriz ama erken. Çünkü geçtiğimiz hafta yine ilk 3 gün rezervde artış oldu ama daha sonrasında yeniden bir erime görüldü. Cuma günkü rakamı bilmiyoruz. Ama Cuma günkü kur hareketlerine baktığımızda yine bir erimenin olabileceğini düşünüyoruz. O da Salı günü anca pazartesi bilançosu çıkınca belli olacak Cuma günkü işlemler. Ama baktığımız zaman mevcut haliyle geçtiğimiz Perşembe sonu itibariyle 3,5 milyar dolarlık bir artış gözüküyor rezervlerde. Ama dediğim gibi satış da var. Yani bunun istikrara kavuşmasını görmek gerekiyor. Onu biraz şey yapacağım. 19 Mart sonrası kurlar şey oldu. Çok hızlı bir rezerv artışından sonra. Şimdi kur artışının biraz yavaşladığını görüyoruz. Ama geçtiğimiz ay içerisinde rezervler erirken kurlarda fazla artış gördük. Bunun nedeni de ortaya çıktı. Aldığımız bilgilere göre bankacılardan özellikle yabancılara ekonomi yönetiminin tarafından söz verilmiş. Demişler ki rezervlerin eksiye düşmesine, swap hariç net rezervlerin eksiye düşmesine izin vermeyeceğiz. Bu söz doğrultusunda talebin hepsini karşılamamışlar. O yüzden de kurlarda biraz artış olmuş gibi gözüküyor. Zaten bu söz üzerine frenleyebilmek için biliyorsunuz döviz hesaplarında kısıtlamalar getirilmişti. Bunun üzerine olmuş. İhracat dövizlerinde bozdurma zorunluluk oranı arttırılmıştı. Bunun için olmuş ve rezervlerde 3,5 milyar dolarlık bir artış varsa bunun etkisinin çok büyük olduğu açık. Yani faiz sopası sadece yetmemiş, yan yollarla arka kapıdan da müdahalelere başlanmış durumda, anca bu şekilde durmuş durumda. O yüzden rezervler yeniden artışa geçti demek için tekrar söylüyoruz. Biraz güç şu andaki tabloya bakacak olursak. Faiz çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Bankacılarla görüştüğümüzde 49'u çok yüksek. İşte söylüyoruz ekonomi yönetimine ama indirmiyorlar. 49'da tutmaya çalışıyorlar diyorlar ve benim edindiğim izlenim bankacılar ilk çeyrekte kâr etti. Çünkü faizler düşüyordu. Faizler düştüğü için mevduat kredi dengesinden mevduatlar kısa, krediler uzun vadeli olduğu için faizler düştükçe kâr ediyorlar ve yeniden bu sürece girilmesini istiyorlar. O yüzden de özellikle bankacılar faiz indiriminden yana ve mevduat faizlerine bu kadar yüksek faiz vermek istemiyorlar. Zaten o yüzden çok kısa vadeye bir aylıklara daha yüksek veriyorlar. Böyle bir durum gözüküyor. Yani bu da belirsizliğinin sürdüğünü gösteren bir şey. Bankalar faiz indirmek istiyor. Yani kamuoyundaki bazı yanlış algılamaların tersine bankacıların işine geliyor. Faizlerin düşürülmesi, Merkez Bankası'ndan da bir an önce düşürülmesini istiyorlar. Hatta çok yüksek buluyorlar. Peki faiz indirimi ne olacak diye kabaca bakacak olursak ilk yapılması gereken şeylerden biri bir kere tepkileri çok artan iş dünyasına Temmuz'da faiz inmeye başlayacak yeniden gibi şeyler söylüyorlar. Haziran'da hatta Temmuz'da olacak diye söylüyorlar ve iş dünyasına bankacılara da Mehmet Şimşek'in şeyi doğrultusunda bu senaryosu karşısında bankacıları da inandırmaya çalışıyorlar ve bir kısmının bunu uygun gördüğünü rastlıyoruz. Özellikle talebin çok kesileceğini, durgunluk olacağını ki o yönüyle çok ilgilenmiyor özellikle fon yöneticileri durgunlukla ilgili ama istikrara kazanabileceğini, işte enflasyonun da hala 30'un altına inme ihtimali olduğunu söylüyorlar ama iktisatçıların yaptığı hesaplara göre kur artışı belli ki Merkez Bankası'nın eğilimi bundan sonra işte Mayıs'tan itibaren %2 ve altında tutmaya çalışacak kurları. Zaten Merkez Bankası Başkanı da söylemişti bunu. Bunu tutmaya çalışacak ama bunu tutarsa %2 ve altında olursa iktisatçıların hesabı enflasyonun en düşük %31'e ineceği yolunda yıl sonunda. Yani 30'un altı bankacıların dediği gibi pek olacak bir rakam gibi gözükmüyor. Onlar talebi herhalde ekonominin gerilemesini bekliyorlar ki bu kadar iyimser gibi görünüyorlar açıkçası. Bir kere senaryo yapmak artık çok zorlaştı. İktisatçılar ve bankacılar ileriye dönük olarak çok sağlıklı senaryolar yapılamayacağını itiraf ediyorlar. Her an her şeyin değişebileceğini şey yapıyorlar. Bütün bu saydıklarım %2 kuru tutmak, işte %31 enflasyona inmesi falan, her şey normal gittiğinde ve siyasi tansiyonla aşırı bir hareket olmaması halinde geçerli. Halbuki biz görüyoruz ki siyasi tansiyon düşmüyor. Aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sürekli bu tansiyonun arttırılmasına çalışılan kararlara rastlıyoruz. Bu yüzden de siyasi tansiyon bitmediği takdirde bu işin bitmesi ve normal yoluna girmesi mümkün değil. Yumuşama olmadığı takdirde, ki bu gözükmüyor son verilerle, bu gözükmüyor, hatta daha tansiyon iyice çıkacak gibi gözüküyor. Bu ateş sönmez. Alevler gitti ama ateş için için yanmaya devam ediyor. Ve en küçük bir haberde, en küçük bir rüzgarda bu ateş yeniden alevlenecek gibi gözüküyor. Çünkü için için yandığını görüyoruz. O yüzden de bu işler nasıl olacak, nasıl düzelecek, belirsizlik nasıl giderilecek, öngörülebilirlik nasıl sağlanacak, bu noktalardan uzağız açıkçası. Özet olarak onları söyleyebiliriz. Reel sektörün durumu ortada. Şikayetler artmaya başladı ki AKP iktidarının en büyük destekçilerinden biri olan iş dünyasının desteğini artık kaybetmek üzere. Bunu görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AKP'de görüyor ve bu yüzden iş dünyasının çıkarmaya başladığı tepkileri, eleştirileri baştan kesmek istiyor. Yani öyle bir eğilim görmeye başladık. Önümüzdeki dönem bu artacak. Aynen iş dünyasıyla ilgili AKP'ye yakın kaynaklardan bazı internet sitelerinden çıkarılan haberler gibi, bu konuda da iş dünyasının verdiği tepkilere dönük olarak da hafif tehditvari, kişisel vergi ödemelerini bile bu iş dünyası temsilcilerinin gündeme getiren yazılar yazılmaya, yandaş yazılar yazılmaya başlandı. Ama burada kritik noktalardan birini hatırlatmak isterim. Bir yandan iş dünyasına diyorlar ki siyasi iktidarı eleştirme. Yoksa siz de başınız belaya girer. Bu İmamoğlu davasında iş adamlarını alıyoruz, istediğimiz ifadelerle anca serbest kalıyorlar gibi şeyler, şayalar, söylentiler zaten ortalıkta dolaşırken bu yönde de bir baskıya yandaş medya kanalıyla gitmeye çalışıyorlar. Buradaki kritik noktalardan biri aynı zamanda AKP içindeki çelişkiyi de gösteriyor yandaş medyanın tavrı. Bir yandan diyorlar ki siyasi iktidarı eleştirmeyin ama bir yandan da diyorlar ki mevcut programın revizyonunu isteyin. Artı kredi isteyin siz, ucuz kredi isteyin, şey yapın ama siyasi iktidara karşı gelmeyin. Siyasi iktidarın tümüyle bu ekonomi politikalarına ya da vergiyle ilgili tavırlarına karşı gelmeyin. Halbuki açık ortada duruyor. Niye bu şey iş dünyasındaki vergiyle ilgili tepki arttı? Çok açık ortada. Çünkü iş dünyasının genelinde yandaşlara dönük olarak vergi dahil, krediler dahil bir sürü ayrıcalık tanındığına ilişkin kendi aralarında konuşuyorlar, örneklerini veriyorlar ve buna karşılık da gelir elde etmek gibi bir durumla karşı karşıya kalındığında dükkanlarınızın önüne vergi memuru koyacağım deyince de tepki gösteriyorlar. Yani vergi ya da kayıt dışıyla mücadele bu değil. Yani insanlar vergi kaçırmıyor demiyoruz. Vergi kaçırılıyor, herkes tarafından kaçırılıyor. Ama asıl Cumhurbaşkanı deyimiyle turbun büyüğü büyük müteahhitler. Ve son dönemde çok büyük hacimlere ulaşan holdinglerde, gruplarda. Bunların hepsini herkes biliyor. Merkez Bankası'ndan, kamu bankalarından, bütün iş dünyası kimin ne kadar, hangi faizde kredi aldığını, hangi vergi istisnalarını tanıdığını herkes biliyor. Bu yüzden kızgınlık oluyor. Yani asıl kızgınlığın noktası burası. Bu yüzden kamu harcamaları artmaya devam ettiği için sıkışıldığı zaman kendilerine gelinince kızıyorlar. Artı KOBİ'ler herkesten zor duruma, esnaf ve KOBİ düşmeye başladı. Yani zaten yoksullaştırma, emekli, çalışan, asgari ücretli iyice yoksullaştırılmıştı. Zaten bunlar toplumsal bir tepki yaratıyordu. Şimdi bunlara esnafları ve KOBİ'leri ekliyorlar. Geçtiğimiz dönemlerde esnafların özellikle bu protestolara katılmasının ne olduğunu bence onlar da biliyor. O yüzden de durumu düzeltemiyorlar. Hukukla ilgili sorunlar yüzünden işin bu hale getirildiğini biliyorlar, adaletsizlik yüzünden ve bu yüzden tepkiler büyüyor. Bunu söylememiz lazım. Bu şey değil çünkü yandaş medyanın söylediği de tek bir ses değil. Yani açıkça söylemiyorlar ama Mehmet Şimşek'in politikalarını siz değiştirtin. Hani o eskiden enflasyonu göz ardı eden, bize ucuz faizli krediler veren sistem vardı ya, NAS sistemi, ona geri dönün demeye çalışıyorlar bir yandan. Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikalara da karşılar ama pastadan pay almaya biz halkın yoksullaşması pahasına devam edelim diyorlar. Yani işin özeti de bence bu. Kendi aralarında da sıkıntı olduğu kesin. Bu partiyi de etkiliyor mu? O kısmını, bir sürü söylenti geliyor ama somut bir şey bilmiyoruz. Rezervler ne oldu? Geçen cuma 820 milyon dolar artmış. Pazartesi bilançosunda çıkan. Sonra 3,2 milyar dolar artış var. 970 milyon dolar artış var ama 360 milyon dolar gerileme var çarşamba günü. Perşembe ve cuma günleri de, özellikle cuma gününde, bu gerilemenin devam ettiğini düşünüyoruz. Dediğim gibi rezervler yeniden arttı demek için en azından bir hafta 10 gün boyunca örneğin her gün 1 milyar dolar artması lazım ki biz, tamam faiz buna yetti, kurları tutmaya yetti, döviz talebi durdu ve rezervler artışa geçti diyebiliriz. Şu anda bu görüntüden uzak. 50 milyar dolara aşmıştı rezervdeki kayıp. 46,5'a inmiş gibi gözüküyor. Baktığımız zaman swap hariç net rezervler, kamu dövizlerinde koyarsak 19,3 milyar dolara inmiş. 46,5 milyar kayıp var 19 Mart'tan bu yana. Merkez bankacıların yaptığı gibi kamu hesaplarını dışarıda bırakırsak swap hariç net rezerv 12,5 milyar dolara inmiş durumda. Buradaki azalma da 49 milyar dolar. Dediğim gibi frenlendi diyebiliriz. Faiz sopası, bayağı güçlü bir faiz sopası çünkü 49'luk faiz. Faiz sopası frenledi ama işte yeniden geri dönüş başladı. Ters dolarizasyon başladı demek için henüz erken gibi oluyor. Burada önemli soru faiz indirimi. Dediğim gibi indirime bir an önce başlıyoruz diye söz veriyorlar ama bu beklenti gerçekleşmeyebilir. Önce yapılması gereken şey, eski merkez bankacılığının da söylediği, şu andaki fonlama faizi %49. Bunu yavaş yavaş 46'lık politika faizinden piyasaya para vererek ortalamasını düşürmeleri gerekiyor ama yavaş yavaş yapmaları gerekiyor. Yani 46'ya doğru politika faizine ve fonlama faizini eşit bir hale getirmeleri gerekiyor. Bunun süre alacağı söyleniyor ama bunu yaparken de, bu noktaya gelirken de sürekli olarak rezervleri yeniden kollamaları gerekiyor. Yani hem kur artışı 2'yi geçmeyecek, hem rezerv artışı devam edecek, hem de faizi yavaş yavaş indirecek söylediği. Şu andaki fonlama faizi %49. Bunu yavaş yavaş 46'lık politika faizinden piyasaya para vererek ortalamasını düşürmeleri gerekiyor ama yavaş yavaş yapmaları gerekiyor. Yani 46'ya doğru politika faizine ve fonlama faizini eşit bir hale getirmeleri gerekiyor. Bunun süre alacağı söyleniyor ama bunu yaparken de, bu noktaya gelirken de sürekli olarak rezervleri yeniden kollamaları gerekiyor. Yani hem kur artışı 2'yi geçmeyecek, hem rezerv artışı devam edecek, hem de faizi yavaş yavaş indireceksiniz. Zor bir süreç. Çok kritik bir süreç. Bunun en azından 1-2 ay alması, tümüyle 46'ya doğru gelmesi ancak en erken Temmuz'u bulur gibi gözüküyor. O bile şüpheli. Daha sonrasında işte 46'dan 43'e, yani çıktığı orana geri indirmeleri gerekecek politika faizini. Ama bu da çok zor olacak gibi gözüküyor. Yani bir kere 46'nın altına indirmeye başladığınızda, bir istikrar sağlayıp kendi içinde 46'yı indirmeye çalıştığınızda yeniden döviz talebinin olup olmayacağını görmek gerekecek. Burada kur da kritik, dediğimiz gibi %2'nin üzerindeki bir kur artışı sepet bazında insanlara mevduatı, TL mevduatı cazip olmaktan çıkarabiliyor. Zaten bir tedirginlik, her an bir şey olabilir tedirginliği var. Bir de bu aradaki makas kapatılırsa yeniden dolara gitme, döviz talebinde bulunma şeyleri bozuyor. Bu arada yabancının gelmesi, yerlinin bunu görmesi ve bunun bariz bir biçimde olması gerekiyor açıkçası, birbirini etkilemeleri açısından eski merkez bankacılığına söyledi. Bu da zor bir süreç baktığımız zaman. Şu anki kur ortalamasına bakarsak zaten %2'ye yakın bir ortalama artış gözüküyor Mayıs-Nisan arasında. Ama kur bu düzeyde kalırsa böyle. Yine ayın geri kalanında artarsa yine 2'nin üzerine çıkacak demektir ve bu artık Merkez Bankası'nca kritik bir nokta gibi gözüküyor. Enflasyon ne olacak dediğimiz zaman iktisatçıların yaptığı hesaplara göre, modellere göre %2 ve altında olursa en düşük Aralık sonunda %31 yıllık enflasyon oranına inebiliyoruz. Bunun altı gözükmüyor açıkçası ama işte kuru %1'de, 1,5'ta tutarsanız belki 30'a inebilirsiniz. Böyle bir şey mümkün mü? Zor gibi. Yaz ayları, turizm gelirleri falan bahane edip de yaz aylarında böyle bir yola gidilir mi? Aynı zamanda rezerv biriktirmek istiyorlar. Bununla birlikte bütün bunları birlikte yapabilirler mi? Zor ama imkansız değil şimdi gözüken. Ama bütün bunlar dediğimiz gibi siyasi olarak hiçbir sorunun çıkmaması halinde, siyasi tansiyonun tekrar yükselmemesi halinde geçerli olacak şeyler. Dediğimiz gibi 22 Mayıs'ta enflasyon raporuna hedefler değişecek mi diye bir beklenti var. Merkez Bankası Başkanı'nın söylediklerinden, Bakan Mehmet Şimşek'in söylediklerinden çıkardığımız hedefler değişmeyecek gibi gözüküyor. Ama buna piyasanın tepkisini 22 Mayıs geldiğinde ortam ne olacak bilmiyoruz. Hem siyasi ortam hem ekonomideki gelen veriler ne olacak bilmiyoruz. Ekonomik verilerde ilginç bir şey var. Hem İSO'nun imalat sanayi endeksi hem Merkez Bankası'nın kapasite kullanımı Mart ayı için ciddi bir gerileme sanayi üretiminde gösteriyordu. Ama Cuma günü çıkan TÜİK'in yine bir anket sonucu hem yıllık hem aylık bazda sanayi üretimi artışa geçti deniyor. İktisatçılarla konuştuğumuzda, tartıştığımızda bunu anlamadıklarını söylediler açıkçası. Birbiriyle çelişen bir durum var ve işin içinde yine TÜİK var diyorlar. Sadece bunu söylüyorlar ve biz de bununla yetinelim ama zor. Açıkçası sanayi üretiminin tepkisi çok zor. Cumhurbaşkanı moral verme turlarına çıkmış durumdalar. Cumhurbaşkanı iş dünyasıyla da toplantılara katılmaya başladı ve Cuma günü destek verdi. Efendim 1,5 ayda çok iyi işler becerdik dedi. Halbuki Merkez Bankası'nın özellikle o sabahki gecikmesi 2-2,5 saatlik bir gecikmenin nelere mal olduğu çok ortada. Hem 18 Mart gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı oldu mu? Ekonomi yöneticileri, bakanlar bundan haberdar mıydı? Bununla ilgili söylentiler dolaşıyor. Hem de 19 Mart sabahı tutuklamanın ardından Merkez Bankası'nın neden geciktiği konusunda çeşitli söylentiler dolaşıyor. Sadece bunu söylemekle yetinelim. Yani teyit edemediğimiz için bazı söylentileri de veremiyoruz. Onu söyleyeyim ama oraya dönük çok fazla bir şey var. Benim bu konudaki tek somut teyit edebildiğim şeylerden biri iş dünyasıyla yaptığı toplantıda Mehmet Şimşek'in 2 saatlik arkadaşlar bir gecikme yaptı. O yüzden biraz da bu iş alevlendi diye bir söylemi olmuş, onu söyleyeyim. Ama daha detaylar var belli ki. Herkes bir tarafından konuşuyor, herkes kendi üstünden topu atmaya çalışıyor. Ama fatura ortaya çıktı yani. 46,5'a inmiş, ne olacak? 50 milyar dolarlık bir rezerv verilmesi ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi Cumhurbaşkanı bunu anlatıyor. Dengeye girdi diyor, döviz girişi yeniden başladı diyor. Çok fazla ziyanımız. Mehmet Şimşek de aynı söylemde biliyorsunuz. Mehmet Şimşek'in özellikle vergiyle ilgili sıkıntılı bir söyleme oldu bence. Mehmet Şimşek'in zaten iletişimde sıkıntı olduğu kesin. Sözlerini seçerken hangi kesime nasıl konuşulacağı konusunda bazı hataları sık sık tekrarlıyor açıkçası. İş dünyasının bu kadar bezgin olduğu bir halde İş dünyasına söz verdiniz Mart'tan sonra işler düzeliyor diye. Ondan sonra 19 Mart çıktı ve devam ediyor. Bu süreç içerisinde durumu kurtarmaya çalışıyor ekonomi yönetimi. Bunun için bazen panik içerisinde telaşlı şeyler, demeçler, açıklamalar yapabiliyorlar. Bunu söyleyeyim. Yani uyuyan bir devi de uyandırdılar. Gerçekten Anadolu'dan çok büyük tepki geliyor. Odalar Birliği'ne özellikle. Her toplantıda kulağımıza gelen çok sert sözler var. Sonunda TOP Başkanı da bir şey söylemek zorunda kaldı. Üstüne üstlük Mehmet Şimşek'in adını vermeden. Ama bunu bile çok gördüler açıkçası. Yani bulunduğumuz ortamı bir düşünün. Bunu bile çok gördüler o kadar şikayete rağmen. Fatih Karahan da çok teknik konuşuyordu şimdiye kadar. Bilmiyorum kendine güvenini göstermek için mi gereksiz bir benzetmelere girmeye başlamış. Özellikle hem de meclisteki görüşmelerde başlamış. Efendim biz 5-2 galibiz. Kimse yediğimiz iki golü bakmaz. Biz 5 gol atmışız galibiz diye. Ya bu tür benzetmeler başına çok büyük iş açar. Yani birileri çıksa dese ki neden bahsediyorsun sen? Maç bitmemiş. Hala senin 5 gol atmışken 7-8 gol yeme ihtimalim var. Ortam böyle. Senin antrenörün zaten takımı yönetemez hale gelmiş. Senin futbolcuların sürekli sarı kartla her an atılma tehlikesinde, üstüne üstlükte maçın geri kalanında top oynayamıyorsun. Kendi kalene gol attığın bile oluyor. Bu maç bitmiyor. Benzetmesi yapıyorsun demez. Yani insanlar kendi şeylerinde kalsalar, biraz yani edebi ya da benzetme şeylerine girmeseler, teknik kalsalar, bence böyle bir durumda milletin canı burnundayken biraz iyi olur gibi geliyor bana açıkçası. Bir yandan moral vermeye çalışırken piyasalara durumumuz iyi demeye çalışırken öteki taraftan damalarla hem kendilerini hem ekonomiyi zor durumda bırakıyorlar. Onu söylemek lazım. Durum bıçak sırtı özetle. Düzelmiş bir durum yok. Sakinleşmiş bir piyasa söyleyebiliriz. Ama bu sakinlik sürecek mi derseniz hiç kimse emin değil. Her an her şey olabilir ve yeniden yaşanabilir havası hakim olduğunu söyleyelim açıkçası. Buna karşılık ekonomi yönetiminin faiz indirimleri konusunda fazla iddialık olmaması lazım. Daha önce bu beklenti yönetimindeki bu tür hataları gördük. AKP öncesinde de gördük. AKP döneminde de sık sık gördük. Beklentilerin altı fos çıkarsa, verdiğiniz sözler boş çıkarsa gelip sizi daha ağır biçimde vurabiliyor bu sözler. Buna biraz dikkat etmeleri lazım bence. Sadece dışarıdan kaynaklanan bir krizdi. 1,5 ayda biz bunu iyi idare ettik gibi bir lafın bir inandırıcı olmadığı açık. Onun için biraz daha açık konuşsalar, biraz daha cesur olsalar sağlayabilecekleri güvenliği de yeni daha şey olabilirler. Bir güvensizlik ve öngörülebilirlik yok. Güvensizlik devam ediyor. Böyle bir süreçte siyasi tansiyon ne olur bilmiyoruz. Çözüm süreciyle ilgili, yeni çözüm süreciyle ilgili, PKK kongresiyle ilgili bu bantı yaparken daha yeni haberler gelmişti ama somut şeyler oluşmamıştı. Bunu iktisatçılarla konuştuğumuzda ne olabilir siyasi açıdan, ekonomik açıdan? Anladığımız kadarıyla bu süreçle ilgili ekonomiyi olumlu etkileyecek bir şey gözükmüyor. Ama bu süreç kesilir de yeniden çatışma tehlikesi doğarsa o zaman ekonomiyi olumsuz etkiler. Onu da söylemek lazım. Bunun nereye evrileceğini belli ki göstergeler onu gösteriyor. Çok erken bir şey söylemek için bu konuda. Ama ekonomiyi potansiyel olarak iyileştirici değil, risk üzerinde tekrar artı bir risk olarak bir faktör olabilir. Umarız olmaz, bir de bu eklenmez ve umarız siyasi tansiyon biter. Yani tartışıldığı zaman Ekrem İmamoğlu dışarıdan mahkemesi görülmek üzere serbest bırakılsa ne olur dediğimizde, ekonomi etkisi ne olur dediğimizde herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir konu var. Ekonomideki siyasi tansiyon düşer. Yumuşama olur ve ekonomide öngörülebilirlik artar. Kurlarda da, faizde de çok daha olumlu adımlar atılır. Herkes bu konuda mutabık. Ama Ekrem İmamoğlu bırakılır mı diye aynı şeyi sorduğumuzda aslında bu içinde yaşadığımız ortamı gösteriyor. Ekrem İmamoğlu da çıkarılır mı diye sorduğumuzda çıkarılmaz. Çünkü Ekrem İmamoğlu zaten bu süreçte kahraman oldu, iyice kahraman olur ve siyasi olarak buna izin verilmez deniyor. İçinde bulunduğumuz durum tam da bu. Ekonomiyi bir düşünülüyor, yoksa koltuklar mı düşünülüyor? Bu örnek çok iyi bir gösteriyor bence. Durum budur. Haftaya tekrar görüşmek üzere.